bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İrtica ve bölücülüğe karşı militan demokrasi. Vural Savaş. 1. kaset, 1. yüz. Bilgi Yayın Evi. 8. basım, Ağustos 2000. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Nazım Hikmet bir şiirinde, kitap rüzgar olup perdeyi kaldırmalıdır. Kitap, kanber tayı olup Şah İsmail'in seni devlerin üzerine saldırtmalıdır demişti. Ben de perdeyi kaldıran bir kitap hazırlamaya çalıştım. Becerebildiysem ne mutlu bana. Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Ön Söz. Profesör Doktor Fazıl Sağlam, Siyasal Partiler Hukukunun Güncel Sorunları adlı kitabında militan demokrasi anlayışına şöyle açıklık getiriyor. Bonn Anayasası'nın 21. maddesinin en önemli özelliği militan demokrasi anlayışını yansıtmasıdır. Alman Anayasa Mahkemesi bu anlayışı Streitbär Demokrati, müdahaleci, kavgacı demokrasi terimiyle ifade etmektedir. Almanya'da siyasal partilerin demokrasi için taşıdığı vazgeçilmez önemi, hukuk alanında savunan partiler devleti kavramını ortaya atan Gerhard Leipholz, bir makalesinde Bonn Anayasası'nın militan demokrasi anlayışını benimsemiş olmasını şu görüşlerle desteklemektedir. Alman Anayasası, 21. maddenin 2. fıkrasıyla, Weimar Anayasası'nın yanlış bir özgürlük anlayışıyla kendi zararına yol açacak biçimde gözden kaçırdığı bir düzenlemeyi getirmiştir. Her anayasa gibi liberal demokrat bir anayasanın da düşmanlarına karşı hukukun silahıyla kendisini koruma hakkına sahip olduğunda kuşku yoktur. Hiçbir anayasadan, hele liberal bir hukuk devleti demokrasisi öngören bir anayasadan, kendisini ortadan kaldıracak koşulları onaylaması ve böylece intiharını yasallaştırması beklenemez. Liberal demokraside de özgürlük, maddesiz bir relativizmin ve nihilizmin görmek istediği gibi hukuksal bağlardan yoksun değildir. Böylesine yanlış anlaşılmış bir özgürlük, önce özgürlüğün kendisini ve böylece özgürlükçü demokratik temel düzeni abes bir noktaya ve sonunda yok olmaya götürür. Özgürlük, siyasal alanda keyfilikle özdeş değildir. Liberal bir demokraside de özgürlük, kendisine siyasal açıdan işlerlik kazandıran varoluş temellerine bağlı olmayı şart kılar. Bu bağlılığa değişmezlik sağlamak ve buna karşı olanları devlet düşmanı olarak değerlendirmek liberal demokrasinin hakkıdır. Demokratik pek çok ülkede klasik liberal demokraside eski tevekkülü terk eden bir dönüş olmuş ve Löwenstein'ın da ateşe ateşle mukabele şeklinde ifade ettiği üzere demokraside mücadeleci bir eğilim baş göstermiştir. Profesör Doktor Münci Kapani, Freedom to the Story, Freedom, Hirsche Arman, S266. Klasik demokrasi teorisyenlerinden Mayo, Demokratik Teoriye Giriş S127, demokrasinin korunması için siyasi parti çalışmalarının anayasal sınırı aşmaması gerektiğini ileri sürüyor. Büyük hukukçu Manzini de herhalde açıktır ki ister totaliter, ister liberal, ister demokratik, isterse sosyalist vesaire olsun, her devlet işlevlerinin ve menfaatlerinin bilincinde ise varlığını, düzenini, faaliyetlerini etkili kılmak ve canlandırmak için zorunlu olan moral, ahlaki enerji bakımından tehlikeli görünen her şeye karşı kendini korumak görev ve hakkına sahiptir demiştir. Yüzyılımızın büyük düşünürü Karl Popper'in söylediği gibi, demokrasi karşılıklı anlayış ve hoşgörünün hakim olduğu bir rejimdir. Ne var ki hoşgörü çelişkili bir kavramdır. Sınırsız hoşgörü, tolerans, hoşgörüyü ortadan kaldırır. Hoşgörü sahibi olmayanlara hoşgörü gösterilmesi, hoşgörülü bir toplumun dayatmacılara karşı savunmasız bırakılması, hoşgörüsüyle birlikte hoşgörülü kişinin kendisini de yok eder. Anayasal düzenimizi ve ülke bütünlüğünü görevim gereği hukuk yoluyla savunmaya çalışırken hazırladığım belgelerin, yazdığım makalelerin ve yaptığım bazı konuşmaların, tüm çağdaş Atatürkçülerin benimsediği militan demokrasi anlayışına açıklık getirdiği inancındayım. Kitabın başlangıç kısmına not defterimden seçmeler bölümünü koymayı uygun gördüm. O bölümde yazılı olanları bilmek sizin de hakkınız diye düşündüm. Kitabın son bölümüne Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer tarafından hazırlanan ve Ankara Barosu'nca düzenlenen Hukuk Kurultayı 2000'e sunulan Din, Vicdan ve Kanaat Özgürlüğü başlıklı bildiriyi koymayı uygun gördüm. Bu çok önemli bildiriyle birlikte kitabın tümünü okumak sabrını gösterirseniz, laiklik, terörle mücadele, cumhuriyetimizi yıkmaya çalışan örgütler, din, vicdan, düşünce özgürlüğü konularında pek çok fikrinizi değiştireceğinize inanıyorum. Nazım Hikmet bir şiirinde, kitap rüzgar olup perdeyi kaldırmalıdır. Kitap kanber tayı olup Şah İsmail'in seni devlerin üzerine saldırtmalıdır demişti. Ben de perdeyi kaldıran bir kitap hazırlamaya çalıştım. Becerebildiysem ne mutlu bana. Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Vural Savaş'ın not defterinden seçmeler. Kanuni'nin Şeyhülislam'ı Ebu Suud Efendi'nin söyleşi fetvaları, Osmanlı'ya egemen olan zihniyetin niteliğini ışık tutar. Soru: bir kişi açıktan açığa Ramazan günü yemek yese, sorgulamasında Ramazan hadistir, düzme koşmadır derse ve bu sözünde direnirse ne yapmak gerekir? Cevap: elbette öldürülmesi gerekir. Soru: seyyidler ibadetle ilgili kararlar bizi bağlamaz derlerse bunlara ne yapılmalıdır? Cevap: bu inanç üzerine direnirler, şeriat yoluna gelmezlerse dinsizlikleri anlaşılmış olur, bu nedenle öldürülmeleri gerekir. Soru: bazı sufiler bize şeyhimiz böyle buyurdu diyerek sürekli zikretseler onlara ne yapmak gerekir? Cevap: şeyhleri olan dinsizin buyruğunu Tanrı peygamberinin buyruğuna yeğledikleri için tümünün öldürülmesi gerek. Soru: kızılbaş topluluğunun dine göre topluca öldürülmesi helal midir? Bunları öldürenler gazi, bu öldürme sırasında ölenler şehit olur mu? Cevap: kızılbaşların topluca öldürülmesi elbette dinimize göre helaldir. Bu en büyük kutsal savaştır. Bu yolda ölmek de şehitliğin en ulusudur. M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebu Suud Efendi Fetvaları, S83 ve sonrası. 1. Büyük Millet Meclisi'nin açılışından 6 ay sonra, 26 Aralık 1920 tarihinde Frengi ile savaşı öngören yasa görüşülürken Erzincan Mebusu Şeyh Fevzi Efendi şöyle diyor: sahipsiz, mahremsiz kadınlar için avucunun içini göstermek caiz değildir. Yalnız gözlerinin etrafını eşyaya bakacağı için gösterebilir. 1999 yılında yayımlanan Ergün Poyraz'ın yazdığı Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitapta S157-167 yazılanlar nurculuğun aslında bölücü amaçlara hizmet ettiğini ve iddiacının nurcuların amaçlarını silah zoruyla gerçekleştirmeye çalıştığını belgeliyor. Refah Partisi Kocaeli Milletvekili ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın telgraf çekip mektup yazıp yanlarında olduklarını belirttiği İptace'nin yayın organı Taraf Dergisi'nde yayınlanan bir yazıda nurculuğun gerçek yüzü ortaya konuluyordu. Özgür Kürdistan için savaş. Said Nursi'nin rüyası İptace'nin elinde gerçekleşecektir. Said-i Kürdi, Kemalistlerin tabiriyle Said-i Nursi Kürt ve İslam tarihinde yetişen dahi bir ulemadır. Said-i Kürdi zindandan çıktıktan sonra İstanbul'u terk eder. Vapurla Tiflis üzerinden Kürdistan'ın İksuy kentine geçer. Van ve Bitlis Kürt beylik ve aşiretlerine ulaşır. Buralarda Kürdistan'ın kurtuluşu için ilim, irfan, plan ve proje yolları arar. Tiflis'teyken bir tepenin başına çıkar. Kafasındaki Özgür Kürdistan ve Birleşik İslam Alemi projesini tasarlarken birisiyle Said-i Kürdi arasında şu konuşma geçer: nerelisin? Bitlisliyim. Ne yapıyorsun burada? Ben müstakbel Kürdistan'ın ve İslam aleminin plan ve projesini çiziyorum. Burası Tiflis'tir, Bitlis değil. Tiflis, Bitlis'in kardeşidir. Benim kafamdaki plan ve proje, bu planım er geç gerçekleşecek. İslam aleminin kalbinde müstakil bir Kürdistan'ın kurulmasıyla İslam alemi o merkez etrafında dönerek bir araya gelecek ve büyük federatif İslam devleti kurulacaktır. Evet, Said-i Kürdi'nin yaklaşık bir asır önce tasarladığı bu değerli plan ve hayati işler bugün gerçekleşiyor. Gerçekten Said-i Kürdi'nin hayali, gayesi olan, İslam aleminin kalbini teşkil eden, birleşik ve özgür bir Kürdistan temeli atılmaya başlamış ve bu gayeye yönelik özgürlük mücadelesi başarıyla ilerliyor. Kürt halkının samimiyetle bağlı bulunduğu asr-ı saadetin anlayışıyla, devrimci ve zulme karşı direnişçi ruhuyla İslamiyet'in hakiki mecrasına dönüştürülmüş bulunuyor. Said-i Kürdi'nin "Ey Asuriler ve Ciyaniler! Cihangirlik zamanında peşidar kahraman askerleri olan Kürtler, 500 senedir yattınız, yeter artık, uyanınız, sabahtır şeklindeki çağrısı bugün Kürt halkı tarafından yerine getiriliyor. Ve onun tabiriyle Kürt halkı artık gafletten uyanıyor. Sanırız ki büyük Kürt alimi Said-i Kürdi'nin aziz ruhu, tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhları gibi durum karşısında mesrur ve memnun olmaktadır. Said-i Kürdi, özgür bir Kürdistan tohumu ekiyorum. Onu geliştirip büyütün şeklindeki vasiyetini, şimdilik şehitlerin kanında açan kırmızı bir gül destesini ithaf etmekle yerine getirilir. O büyük ruhun hoşnut olmasını niyaz ediyoruz. Özgür Ülke gazetesinden bu alıntıyı yapan Taraf dergisi şunları ekliyordu. Yiğit Kürt halkı, 70 yıldır faaliyet gösteren Deccal rejimine karşı varını yoğunu ortaya koyarak mücadele ediyor. Bu uğurda İzzet Beyleri, Hacı Musa'ları, Şeyh Saidleri, Seyyid Rıza'ları, Said Nursi'leri şehit verdi. Ve bugün Said Nursi'nin rüyasını gördüğü uğrunda şehitler vererek, kan ve can vererek yılmadan mücadele ediyor. Birleşik İslam Devleti için Kürdistan'ı kurmaya kararlı, inatçı, inançlı. Düğüm burada yıllardır söylediğimizde Müslüman Kürt halkının mücadelesi Anadolu merkezli bağımsız Birleşik İslam Devleti'nin yapı taşıdır. Kumandan Mirza Beyoğlu dedi ki, gayet açık olarak söylüyorum, bugün İbda Said Nursi Hazretlerinin rüyasını gördüğü bir temsil planındadır ve bu manada İbda'nın kadrosudur. Bu söz 1986'da söylenmiştir ve zaman döne döne bu sözün gerçekleşeceği iklimi bulmuştur. O halde İslam Devleti için Müslüman Kürt halkına tam destek. Yine İbda C'nin yayın organı Taraf Dergisi'nin 1 Ekim tarihli sayısından bazı alıntılar yapıyorum. Dinsiz Cumhuriyeti yıkma yolunda en önde giden Sivas'ın yiğit Müslümanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Karar çıkmıştır. İslam'da şiddet yoktur diyen her kim olursa olsun aynen Kemalist ve işgal yanlısı bir kafirdir. Nifak ve fitnecilerin katli hak ve önceliklidir. Yaşasın Anadolu halkının şeriat için silahlı mücadelesi. Sivas'ta insanlarımız yargılama ve cezalandırma hakkını kullanmıştır. Yargılama ve cezalandırma hakkı yalnız Müslümanlarındır. Bunun lamı cimi yok. Yasa dışı Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir hakkı yoktur. Eylül sayısı sayfa 24'e baktığımızda gerçek yüzleri iyice belirginleşiyor. Bu sayıda bir okurun gönderdiği mektup ve ona verilen cevap. Muhterem ve aziz kardeşlerim, kısa bir süre önce gerek zaman, gerekse Milli Gazete'de sizlerle ilgili haberleri görmüştüm. Sonsuz meraktayken, çok şükür Rabbime Taraf Dergisi'yle müşerref oldum. Çok beğendim. Fakat polise köpek diyorsunuz, teröriste gerilla. Bu bana PKK'lı teröristlerin ağzını çağrıştırıyor. Abdullah Öcalan'dan PKK'lı gerilla komutanı diye bahsediyorsunuz. Sakın canlarım. Eğer İslam'ı tebliğe çıktığınızı söylüyorsanız ki samimiyetinize inanıyorum, Allah aşkına bu PKK'yı hiçbir şekilde haklı çıkararak bahane ileri sürmeyin. Affedin, size nasihat, akıl verecek haddim yok. Ama galiba birçoğunuzdan yaşça büyüğüm. Ablanız ve anneniz gibi düşünüyorum. Kim bilir o canlarınız neler çekiyor? Kim bilir geceleriniz nasıl kanlı ve kinli? İşkence haberlerinizi, anılarınızı okudukça yüreğim parçalanıyor. Cevap: biz de sizi ablamız, annemiz kabul ettik. 12 sayfalık mektubunuzu okurken duygulandık, gözlerimiz doldu. Muhterem annemiz, PKK'ya bakışımıza ve Saddam'ı desteklemiş olmamıza üzülüyorsunuz ve açıklama bekliyorsunuz. Defalarca izah ettiğimiz bu mevzuda kısaca şunları söylemek isteriz. İslam aleminin bugünkü batıya mahkum haline sorumlusu, ABD'nin başını çektiği Yahudi, Hristiyan ve Batı emperyalizmidir. İslam aleminin bağımsızlaşması bu kan emici zorbalığın güç kaybetmesiyle doğru orantılıdır. O sebepten kim ki onlara savaş açar, zarar verir, biz onu destekleriz. İsterse komünist Küba olsun. Anlamsız gördüğünüz Saddam sen oradan, biz buradan sloganının manası, Saddam sen oradan emperyalistlere karşı, biz buradan emperyalistlere ve onların uşaklarına karşı savaşalım. Diğer meseleye gelince, Türkiye'de Müslümanlara parya muamelesi yapan, geçmişte yüz binlerce kardeşimizin kanına giren Kemalist devlettir, PKK değil. İslamcı mücadelelerin etkinliği, bu devletin güç kaybetmesiyle bağlantılı olduğundan ona darbe indiren her kesim, biz İslam devrimcilerini mutlu kılar, ister dev sol, ister PKK olsun. Notlarıma daha önce sözünü ettiğim Fethullah'ın Gerçek Yüzü adlı kitaptan bir başka alıntı yaparak devam etmek istiyorum. 1922 yılında Mustafa Kemal Atatürk Konya'ya yaptığı ziyarette bir medreseye gittiğinde orada bulunan bir molla medreselerin sayısının artırılmasını ve medrese öğrencilerinin askere alınmamasını rica eder. Bunun üzerine kendini tutamayan Atatürk özellikle bu askeri alma düşüncesine karşı olan mollaya kesin bir ifadeyle şöyle cevap verir. Ne o? Yoksa sizin için medrese Yunanlıları mağlup etmekten, halkı zulümden kurtarmaktan daha mı değerlidir? Millet kan içinde yüzerken, halkın en iyi çocukları cephelerde dövüşür, yurt için canlarını feda ederken siz burada genç, sapasağlam delikanlıları besiye çekmişsiniz. Bu asalakların askere alınmaları için hemen yarın emir vereceğim. Atatürk'ün bu cevabı karşısında yüzleri kızaran mollalar ona hiçbir şey söylemezler. Zaten Atatürk de onlara bir şey deme fırsatı bırakmadan burada yapacak işimiz kalmadı diyerek ayrılır. Medreseden ayrıldıktan sonra yanındaki Sovyet Rusya elçisi Aralov'a otomobilde şu açıklamayı yapar. Savaş sona erince onlarla daha ciddi konuşacağım. Her şeyden önce onları mali dayanaklarından, vakıflardan yoksun edeceğim. Yurt topraklarının büyük bir parçası, neredeyse üçte ikisi, belki de daha çoğu vakıftır. Bu topraklar mollaların yaşama kaynaklarıdır. Bunların çoğu köylülerin elinden alınmış topraklardır. Buna son vereceğiz. Bir de utanmadan hükümetten yardım istiyorlar. Atatürk Aralov'a medreseler hakkında bilgiler vererek Anadolu topraklarında halen delikanlıları askerden kaçıran 17 bin medrese bulunduğunu söyler. Atatürk bu ülkeyi mollaların dualarının değil Türk askerinin dökülen kanının kurtardığını başka vesilelerle başka yerlerde de dile getirir. Buna karşılık bu dinci molla takımı ülkenin dört bir tarafı işgal altındayken askeri gücün oluşmasını engellemeye çalışmaktadır ki bu zihniyet ne yazık ki hiçbir zaman değişmemiştir. Nitekim Kürt Said de Konya'da Atatürk'e ricada bulunan molladan farklı düşünmüyor gençleri askerden kurtarma konusunda. Nur Risalelerinin bir parçasını teşkil eden Lem Alar Risalesinde şöyle diyordu. Risale-i Nur öyle değerli bir kitaptır ki, Kur'an'ın onda yansıyan nurlarına hizmet etmek, askerlikten ve kutsal savaştan bile üstündür. Benim elimde fırsat ve param olsa, Risale-i Nur hizmetinde olan değerli kardeşlerimi askerlikten kurtarmak için, 1000 lira karşılığında bile olsa bedeli öder ve kurtarırım onları. Doktor Abdullah Manaz tarafından yayımlanan Dünyada ve Türkiye'de Siyasal İslamcılık adlı eserde İbdace şöyle tanımlanıyor. S-422 İşgal düzeninin kurduğu dengeleri yıkmak için meydanlarda, sokaklarda, okullarda, milis savaşı verilen her yer İbda bölgesidir. Bu bölgelerde faaliyet gösteren milis güçlerinin stratejik hedefi sömürge rejiminin her türlü işgal dengelerini, ilişkilerini, müesseselerini imha ve işgal otoritesini bozup ona karşı bir itaatsizlik ve kaos ortamı meydana getirmektir. İşgal düzeninin müesseselerine karşı girişilen bu bütün imha eylemlerinin sebebi, sonucu ve gayesi NBKK yani nizam bozucu kitle kıyamıdır. İbda'ya nasıl cephe olunur? Kemal Can Alıcı, Akıncı Yolu, S-17 İbda hareketinin fikir temeli silahlı ihtilal ve şiddete dayanıyor. Hareket adına çıkan kitaplar ve süreli yayınlar genç ve dinamik İslamcıları şiddete dayalı küçük örgütlenmelere yönlendiriyor. Birbirinden bağımsız küçük terör gruplarının ise takibi ve belirlenmesi oldukça zorlaşıyor. İbda hareketinin topyekün savaş ve topyekün ihtilal broşürlerinde bu şöyle izah ediliyor. Kendini İbda'ya muhatap hisseden herkes, bulunduğu yerde kendi imkanları dahilinde zuhur etmekle mükelleftir. Böyle bir veya birçok kişiden meydana gelen siyasi, askeri, sosyal, kültürel, ticari vesaire her birlik İbda'nın bir cephesidir. İbda cephesidir. İster bir kişi, ister 1000 kişi. Bizim şafağını düşlediğimiz İslam inkılabı, topyekün zuhur stratejisine dayalı, halk ihtilali stratejisine dayalı, halk ihtilaliyle tatbike konmuştur. Bu hiçbir şekilde tartışmaya açık değildir ve her bir cephenin ortak anlayışı olmalıdır. Savaş ve ihtilalin aracı şiddettir. Zatıyla kötü olmayan şiddet, hak veya batıl gaye uğruna kullanılıp kullanılmamasıyla menfilik yahut müsbetlik kazanır. Şiddet hayatın özüdür. Birbirine zıt ve her zaman düşman iki eğilim daima var olacağına göre şiddeti ortadan kaldırmaya çalışmak ya uzlaşmacılığın yahut ahmak bir kafanın hayal ürünüdür. İslam'da şiddet yoktur diyen uzlaşmacı hainlerse dini içten yıkan kafir hükmü içindedirler.